Ayrım 25. Üçüncü ikiz Ken Follett. Sayfa 290. 29. bölüm. Philadelphia'da o gece hava çok sıcaktı. Aile evinde tüm kapılar ve pencereler sonuna kadar açıktı. Odaların hiçbirinde havalandırma yoktu. Sokağın gürültüsü en üst kattaki 5A numaralı daireye bile çıkıyordu. Klakson sesleri, kahkahalar, müzik curcunası, yer yer sigara yanıkları ve yarıklar içindeki ucuz çam malzemeden yapılmış masanın üzerinde bir telefon çalıp duruyordu. Adam telefonu kaldırdı. Karşı uçta bir havlama sesi.
''Ben Jim.''
''Hey Jim amca, nasılsınız?''
''Seni merak ettim.''
''Neden o?''
''Pazar gecesi olanlardan haberim var.''
Adam durakladı, ne diyeceğine karar veremiyordu. Ama onun için birini tutukladılar diye bildi.
Evet de kız arkadaşı suçsuz olduğu kanısında. O kadın yarın Philadelphia'ya geliyor.
Ne için?
Bilemiyorum, kanımca çok tehlikeli bir kadın o.
Lanet olsun.
Ona bir şeyler yapabilirdim belki.
Ne gibi şey?
Bu sana bağlı.
Onu nasıl bulacağım?
Aventine kliniğinin nerede olduğunu biliyor musun? Sizin oralarda bir yerde olacak.
Elbette biliyorum. Chestnut üzerinde. Her gün önünden geçerim.
Öğleden sonra 2'de orada olacak.
Onu nasıl tanıyacağım peki?
Uzun boylu, koyu renk saçları var. Burun kapakçığı, delikli, 30 yaşlarında.
Bu tarife uyan yüzlerce kadın vardır.
Büyük olasılıkla eski bir kırmızı Mercedes kullanacaktır.
Ha, şimdi oldu.
Aklını kullan. Öteki herif kefalet karşılığında hapisten çıktı.
Adamın kaşları çatıldı. Ne olmuş?
E'si eğer kadın bir kaza geçirirse, seninle olduğunu gören olursa...
Ben onu ayarlarım. Herkes o sanacaktır.
Her zaman hep böyle kafanı çalıştırmışsındır evlat.
Adam güldü. Siz de her zaman lep demeden leblebi anlarsınız amca.
Bir şey daha var.
Sizi dinliyorum.
Güzel bir kadın, tadını çıkarmaya bak.
Hoşça kal Cim amca, ayrıca teşekkürler.
Perşembe, 30. bölüm.
Jeannie rüyasında gene Thunderbird'ü gördü. Rüyanın ilk bölümü sahiciymiş gibi geldi ona. O sıralar kendisi 9, kız kardeşi 6 yaşındaydı. Babaları kısa da olsa bir süredir onlarla yaşıyordu ve para içinde yüzüyordu. Babasının o paraları başarılı bir soygundan elde etmiş olabileceğini Jeannie yıllar sonra öğrenebilmişti. Bir gün eve turkuaz bir Ford Thunderbird ile geldi. Arabanın koltukları bile turkuaz renkteydi. 9 yaşındaki bir kızın hayal edebileceği en güzel arabaydı. Jeannie ile Patty arabanın ön koltuğunda anneleriyle babalarının arasında oturarak gezmeye çıktılar. George Washington Memorial yolu boyunca hızla yol alırlarken babası Jeannie'yi kucağına aldı ve direksiyonu da onun eline verdi. İşte bu rüya değil, bir gerçekti. Bir ara arabayı sol şeride doğru sürünce onları geçmeye çalışan bir arabanın klakson sesinden öylesine korktu ki bunun üzerine babası direksiyonu kaptığı gibi arabayı orta şeride aldı. Rüyadaki baba yoktu artık, onsuz da araba kullanabiliyordu şimdi. Annesiyle Patty gösterge tablosuna bakmadığını bildikleri halde hiç endişelenmeden seslerini çıkarmayıp yanında oturuyorlardı. Her an bir kaza olacakmış gibi direksiyonu daha sıkı kavruyor. O sırada arabalar kapı zilini klaksonlarıyla daha büyük bir gürültüyle çalıp duruyorlardı. Uyandığında tırnakları avuç içine gömülmüş gibiydi. Kapısının zili uyumlu bir biçimde sürekli çalıyordu. Saat sabahın 6'sıydı. Az önceki meğer rüyaymış, bunu fark edince bedenini baştan başa bir ferahlık kapladı. Ve bunun tadını çıkarmak için yatağının içinde hiç kımıldamadan bir süre daha kaldı. Sonra yataktan fırladığı gibi diyafona doğru yürüdü.
''Alo, ben Gita, uyan da içeri gireyim.''
Gita Baltimore'da oturur, federal büronun Washington'daki genel merkezinde çalışırdı. Bugün işine gitmek için erken yola koyulmuş olmalı dedi içinden ve kapıyı açan düğmeye bastı. Jeannie dizlerine kadar inen büyük boy bir tişört geçirdi üzerine. Kız arkadaşı yabancı değildi, ona karşı ayıp olmazdı. Gita merdivenleri çıktı, lacivert keten tayyörünün içinde hızlı yükselmiş, üst düzey bir şirket yöneticisine benziyordu. Kısacık kesilmiş siyah saçlar, klipsli küpeler, fazla ağır olmayan kocaman gözlükler, kolunun altında da bir New York Times.
Gita herhangi bir girişe gerek duymadan neler oluyor yahu dedi. Bilmiyorum, daha yeni uyandım dedi Jeanne. Bu lafın altından kötü bir haber çıkacağına kalıbını basabilirdi. Dün gece patronum telefonla evimden aradı beni. Bundan böyle seninle hiçbir iş yapmamamı söyledi.
Olamaz. Steve ve Dennis bilmecesine karşı uyguladığı yöntemin işlediğini gösteren federal büro sonuçlarına gereksinmesi vardı onun.
Lanet olsun, nedenini de söyledi mi?
Uyguladığın yöntemin kişilerin özel hayatlarına karıştığını ileri sürdü.
Federal büronun bu tür eften püften şeyler için rahatsızlık duyduğu alışılmadık bir şey.
Görünen o ki New York Times aynı fikirde.
Gita gazeteyi Jeanne'ye uzattı. Ön sayfadaki yazılardan birinin başlığı şöyleydi. Gen araştırmalarında ahlak kuralları, kuşkular, korkular ve bir ağız dalaşı.
Jeanne gazetenin ağız dalaşı derken bununla onun durumuna gönderme yapıyor olmasından korktu. Bunda da haklıydı.
Jeanne Ferrami genç ve kararlı bir kadın. Bilimsel çalışmalar yapan meslektaşlarıyla Baltimore'da Johns Falls Üniversitesi rektörünün tüm isteklerine karşı çıkarak ikiz aramak amacıyla tıbbi belgeleri taramaya devam ediyor. Benim elimde sözleşmem var diyor, bana kimse dokunamaz. Ahlak kurallarına karşı duyulan kuşkular onun bu kararını asla engelleyemiyor.
Jeanne midesinin tam ortasında berbat bir yanma hissetti.
Tanrım, bu korkunç bir şey dedi.
Yazı daha sonra insan embriyolarına ilişkin bir başka araştırma konusuyla devam ediyordu. 19. sayfayı çevirince haberde adının bir kez daha geçtiğini gördü. Johns Falls Üniversitesi Psikolojik Bölümünde Dr. Jeanne Ferrami olayı kolej yöneticilerinin yeniden başını ağrıttı. Üniversite rektörü Dr. Morris Obel ile tanınmış psikolog Profesör Barrington onun bu çalışmalarını ahlakça olumsuz buldukları halde çalışmaları durdurmaya yanaşmıyor. Onu zorlamak için de ellerinden bir şey gelmiyor.
Jeanne yazıyı sonuna kadar okuduğu halde çalışmalarında ahlak açısından en ufak bir olumsuz yan bulunmadığına ilişkin kendi savunmalarına değinilmiyordu. Sadece onun her şeye kafa tutan tavrı üzerinde duruluyordu. Böylesi haksız bir saldırıya uğramış olması hem çok acı hem de dehşet verici bir şeydi. Hem incindi hem öfkelendi. Yıllar önce Minneapolis'te bir süpermarkette C deyip onu korkuttuktan sonra para cüzdanını çarpan hırsızın yaptıklarından hiçbir farkı yoktu bunun. Muhabirin ne denli kötü niyetli acımasız biri olduğunu bilse de sanki gerçekten böyle bir suçu işlemiş gibi utandı. Şimdi üstelik dünya aleme de rezil olacaktı. Jeanne umutsuz bir tonla ''Ben artık veri tabanı taramama yardım edecek hiç kimseyi bulamam.'' dedi. ''Bir kahve ister misin?'' ''Keyfimi geri getirecek bir şey gerek şimdi bana. Kaç zamandır hiç böylesine kötü başlayan bir gün yaşamadım.''
''Kusura bakma Jeanne, büroyu bu işlere bulaştırdığım için durumum berbat.''
Kahve makinesini çalıştırırken Jeanne'nin kafasına bir şey takıldı.
''Bu yazı tamamen haksız bir yazı. Patronun seninle dün gece konuştuğuna göre onu telefon etmeye zorlayan gazetedeki bu haber olamaz.''
''Belki de o haberin çıkacağını önceden biliyordu.''
Acaba bu haberi ona kim çıtlattı?
Kesin bir şey söylemedi, sadece Capitol Hall'dan telefon ettiklerini söyledi.
Jeanne suratını astı. İşin içine politika karışmış gibi geliyor bana. Bir kongre üyesi ya da senatör federal büronun benimle çalışmaması için şu yaptığım işlerle neden ilgilensin ki?
Bu yazıdan haberi olan birinden dostça bir uyarı almış da olabilir.
Jeanne başını sağa sola oynatarak ''Haberde federal büronun hiç adı geçmiyor. Federal büronun elindeki belgeler üzerinde çalıştığımı başkaları bilmiyor ki. Bunu Barrington'a bile söylemedim.'' dedi.
''Telefonun kimden geldiğini öğrenmeye çalışacağım.''
Jeanne buzdolabını açarak içine bir göz attı.
''Kahvaltı yaptın mı? Tarçınlı çöreğim var.'' ''Hayır, teşekkür ederim.''
''Aslında ben de aç değilim.'' Buzdolabını kapattı. ''Çaresizlik içindeydi.'' Yapabileceği bir şey yok muydu acaba?
Gita patronunun bilgisi olmadan taramamı bilgisayara geçirebileceğini hiç sanmıyorum, bu doğru mu?
Bu konuda Gita'nın ona katılacağını ummuyordu ama yanıt onu şaşırttı. Gita kaşlarını çatarak
''Dünkü e-mail'ımı almadın mı?'' dedi.
''Dün ofisten erken ayrıldım. Ne diyordun e-mail'de?''
''Dün gece taramanı bilgisayara geçireceğimi.''
''Geçirdin mi peki?''
''Evet, zaten bu yüzden seni görmeye geldim. Dün gece bana telefon edilmeden önce tamamlamıştım o işi.''
Jeanne'nin içinde yeni bir umut ışığı belirdi. ''Ne? Demek sonuçları aldın ha?''
Onları da sana e-mail ile yolladım.
Jeannie çok heyecanlandı. Bu harika bir şey. Baktın mı onlara? İçlerinde çok sayıda çift olan var mıydı?
Hem de çok. 20-30 kadar çift vardı.
Harika, sistem çalışıyor demek.
Ama ben patrona taramayı bilgisayara geçirmediğimi söyledim. Korktum ve yalan söyledim.
Jeannie'nin suratı asıldı. İşte bu çok kötü. Diyeceğim ileride bir gün bunu öğrenecek olursa ne yapar?
Kesinlikle öğrenecektir Jeannie. O listeyi yok etmelisin.
Ne?
Onu öğrenecek olursa işim bitiktir.
Onu yok edemem. Benim haklılığımı kanıtlıyorsa bunu yapamam. Gita'nın yüzünü kas katı bir ifade kapladı. Bunu yapmalısın.
Bu korkunç bir şey dedi Jeannie yalvarır gibi. Hayatımı kurtaracak olan şeyi ben nasıl yok edebilirim?
Gita parmağını sağa sola oynatarak bu işe senin yüzünden bulaştım. Beni bu işin içinden sıyırmak zorundasın dedi.
Jeannie bütün bunlara kendisinin neden olduğunu bir türlü anlamıyordu. Yarı buruk bir sesle
sana patronuna yalan söylemeni ben istemedim ki dedi.
Gita'nın tepesi attı.
Korktum.
Bir dakika dedi Jeannie hiç sinirlenmeyerek fincanlara kahve doldurduktan sonra birini Gita'ya uzattı. Bugün işe gidince patronuna bir yanlış anlamı olduğunu söylesene. Aramanın iptal edilmesi için talimat verdin ama daha sonra taramanın yapılıp sonuçların e-maillendiğini öğrenmiş oldun.
Gita kahvesini aldı fakat içmedi, ağladı ağlayacaktı.
Federal büroda çalışmanın ne demek olduğunu biliyor musun sen? Orada bir sürü maço erkekle burun buruna çalışıyorum ben. Kadınların elinden bir şey gelmez diyebilmek için en küçük falsonu kaçırmak istemezler.
İşinden kovulmanı istemem.
Beni zor duruma soktun.
Doğruydu. Jeannie'yi daha fazla zorlamak için Gita başka ne söyleyebilirdi?
Haydi canım, hiç de öyle değil dedi Jeannie.
Gita bir türlü yumuşayamıyordu.
Bal gibi öyle, o listeyi yok etmeni istiyorum.
Bunu yapamam.
Gita bu durumda söylenecek başka bir şey kalmıyor dedikten sonra kapıya doğru yürüdü. Böyle çekip gidemezsin dedi Jeannie. Şu kadar yıllık arkadaşız biz.
Gita gitti. Lanet olsun dedi Jeannie, lanet olsun.
Sokak kapısının pat diye kapandığı duyuldu.
Jeannie ben şimdi en eski arkadaşlarımdan birini yitirdim mi sayılırım dedi içinden.
Gita tüm umutlarını yitirmişti. Jeannie'nin bunun nedenlerini anlıyordu. Kariyer yapmaya çalışan bir kadın üzerinde bir sürü baskılar oluyordu. Ne var ki saldırı altında olan Gita değil Jeannie'ydi. Gita'nın arkadaşlığı bir bunalım sınavını geçememişti.
Acaba öteki arkadaşları da aynı yolun yolcusu mu olacaklardı?
Perişan bir halde acele bir duş yaptı ve üzerine bir şeyler geçirmeye başladı. Bir ara durdu ve düşündü. Bir savaşa girecekti. Bu savaş için daha güzel giyinmeliydi. Siyah kot pantolonuyla kırmızı tişörtünü çıkardı ve yeni baştan giyinmeye başladı. Saçlarını bir güzel yıkadı ve fön çekti. Büyük bir özenle makyaj yaptı. Fondöten, pudra, rimel ve ruj, siyah tayyör, gri bluz, saydam çoraplar ve de yüksek ökçeli rugan ayakkabılar. Burnundaki halkayı çıkarıp yerine sade bir şey taktı. Boy aynasında kendini inceden inceye tetkik etti. Harika bir görünümü vardı.
Canlarına oku Jeannie, canlarına oku diye mırıldandı ve dışarı çıktı.
31. Bölüm. Jones Falls Üniversitesi'ne giderken yolda Jeannie'nin aklı hep Steve Logan'daydı. Ona koca çocuk demişti. Gerçekte çoğu erkekten çok daha olgun sayılırdı. Başını omzuna koyup ağlayabildiğine göre hiç değilse bir yere kadar ona güvenmeliydi. Yanmamış tütün kokusunu andıran ne hoş bir kokusu vardı. Gerçi Steve o sırada hissettirmemeye çalıştı ama biraz sıkıntılı da olsa onun ereksiyon halinde olduğunu anlamıştı. Ona sarılırken o denli heyecanlanması gururunu okşadı. O hallerini hatırlamaya çalışırken kendi kendine güldü. Ondan 10 yaş, 15 yaş büyük olmaması çok yazıktı. Steve ona Bobby Springfield adlı ilk sevgilisini anımsatmıştı. Jeannie 13, o ise 15'indeydi. O sıralar aşk ve cinsellik hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Bu konuda düpedüz cahildi. Keşif yolculuğuna birlikte çıkmışlardı. Cumartesi geceleri Movie Drum sinemasının arka koltuklarında yaptıklarını hatırlayınca yüzünün kızardığını hissetti. Bobby'ye karşı duyduğu heyecan, Steve'e karşı duyduğu heyecan gibi zoraki bir arzu hissiydi. Bobby onu fena halde istiyordu. Meme başlarını okşarken ya da külotuna el atarken o kadar tahrik oluyordu ki Jeannie kendinde sonsuz bir etkileyici güç bulunduğunu sanırdı.
Kısa bir süre sonra, hatta daha 12 yaşındayken farkına vardı ki bu aptalca bir oyundu. Hala da zincire vurulmuş bir devle oynamadı, nedenli tehlikeli olduğunu unutmuş değildi. Şimdi de Steve'e tutulmuştu işte. Görünen o ki ufukta ona iyi davranacak tek Steve vardı, berbat bir durumdaydı. Bu durumda Jones Falls Üniversitesi'ndeki görevinden istifa edemezdi. Patronlarına kafa tuttuğu için New York Times'da ona kötü bir üne layık gördükten sonra bilim alanında yeni bir iş bulması çok zordu. Profesör olsaydım bu tür bir belaya bulaşmış birini ben de işe almazdım diye düşündü. Bundan böyle hareketlerinde daha dikkatli olmaya çalışsa da para etmezdi. Tek umudu federal büronun verilerini kullanarak büyük bir hırs ve inatla işe sarılmaktı. Bilimsel sonuçlar üreterek insanları yeniden onun yöntemiyle ilgilenmelerini, ahlak kurallarını tartışmalarını sağlamak için onları ikna etmeliydi. Arabasını park yerine bıraktığı sırada saat 9'du. Arabayı kilitleyip akıl hastanesine doğru yürürken midesinde müthiş bir yanma hissetti. Ofisinden içeriye adımını atar atmaz içeri birinin girmiş olduğunu hemen anladı. Temizlikçiler olamazdı. Onların yaptığı değişikliklere alışıktı. Ya sandalyeleri her zamanki yerlerinden 1-2 santim kadar oynatırlar ya da çöp sepetini çalışma masasının ters tarafına bırakırlardı. Bu başkaydı. Biri bilgisayarının başına geçmişti. Bilgisayarın klavyesi hafif çarpık duruyordu. Çağrısız konuk farkında bile olmadan her zamanki alışık olduğu pozisyona göre klavyenin yerini değiştirmişti. Mouse'u zımbalı not defterinin tam ortasında duruyordu. Oysa onu her seferinde klavyenin kenarına dikkatlice dayardı. Etrafa bakınca dolaplardan birinin kapısının hafif aralık bırakıldığını, dosya dolaplarının birinin ucundan bir kağıt parçasının dışarı sarktığını fark etti. Odasında arama yapmışlardı. Bunun da en azından çok acemice yapıldığı ilk bakışta hemen belli oluyordu. Sia'nın peşinde olduğunu hatırlatacak bir durum yoktu ortada ama gene de huzuru kaçtı. Sandalyesine oturup bilgisayarının düğmesine basarken midesine kramp girdi. Odasına kim girmiş olabilirdi? Fakülte öğretim üyelerinden biri olabilir miydi, yoksa bir öğrenci miydi? Yoksa bu işi para karşılığında bir güvenlik görevlisi mi yapmıştı? Ya da dışarıdan biri? Ama neden? Kapının altından içeriye bir zarf bırakılmıştı. İçinde Lorraine Logan'ın imzaladığı Steve tarafından akıl hastanesine fakslanan bir yazı vardı. Charlotte Pinker'ın yazısını dosyadan çıkardı ve her ikisini de çantasına yerleştirdi. Aventine kliniğine giderken onları yanına alacaktı. Yazı masasının başına geçti ve e-mailini aldı. E-mailde tek bir mesaj vardı. Federal büro taramasının sonuçları. Jean'i Tanrı'ya şükür diyerek derin bir soluk aldı. Engin bir gönül rahatlığı içinde ad ve adreslerin listesini diskete yükledi. İşte bu temize çıktığını gösteriyordu. Taramada gerçekten de bulunmuş çiftler vardı. Onları bir an önce görmek için sabırsızlanıyordu. Aralarında Steve ve Dennis'e benzeyen başka anomalilerin de bulunup bulunmadığını çok merak ediyordu. Jean'i hatırladı. Gita ona taramayı bilgisayara geçireceğini söylediği bir başka e-mail daha yolladığını söylemişti. O neredeydi peki? Yoksa dün geceki çağrısız konuk tarafından diskete mi alınmıştı? Dün gece korkuya kapılarak Gita'nın patronuna açılan telefonun başka bir açıklaması olamazdı. Lisedeki adlara göz atmak üzereydi ki telefon çaldı. Telefon eden rektördü.
Ben Morris Obel. New York Times'ta çıkan şu haberi görürsek iyi olur gibime geliyor. Sence de öyle değil mi?
Jean'in midesinde bir kasılma oldu. Korku içinde bana galiba yol göründü diye düşündü. Yolculuk başlıyor. Elbette dedi. Sizin için hangi saat uygun?
Ofisime kadar gelsen diyordum. Hemen şimdi.
5 dakika içinde orada olurum. Federal büro sonuçlarını bir küçük diskete kopyaladıktan sonra internetten çıktı, disketi bilgisayardan çıkardı ve eline bir kalem aldı. Biraz düşündükten sonra etiketin üzerine alışveriş listesi yazdı. Kuşkusuz böyle bir şeye gerek yoktu ama şimdi içi daha rahattı. Disketi elinin altındaki dosyaları sakladığı kutunun içine attı ve dışarı çıktı. Hava daha şimdiden iyice ısınmıştı. Kampüsten geçerken o belle buluşup ne olacak sanki? Bana ne sağlar dedi içinden. Tek amacı incelemelerini sürdürmesine izin verilmesiydi. Sıkı durmalıydı. Kolay yutulur lokma olmadığını göstermeliydi. En doğru olanı da üniversite yönetiminin öfkesini yatıştırmak, anlaşmazlığın sınırlarını daraltmak olmalıydı.
Terden bunalıyorsa da siyah tayyör giymiş olmasına sevindi. Tayyör onu daha yaşlı, daha otoriter gösteriyordu. Hillside Hall'a yaklaşırken yüksek ökçeleri kalın taşların üzerinde küt küt diye sesler çıkarıyordu. Jeanne doğruca rektörün hiçbir masraftan kaçınılmamış ofisine alındı. Barrington elinde New York Times gazetesi içeride oturuyordu. Jeanne gülerek yüzüne baktı. Bir bağlaşığının bulunmasına sevinmişti. Barrington soğukça başını oynatarak günaydın Jeanne dedi. Morris Obel büyük masanın gerisinde tekerlekli koltuğundaydı. Her zaman olduğu gibi kaba bir tonla ''Üniversite böyle bir şeye hoşgörü gösteremez Doktor Ferrami'' dedi. 25. ayrımın sonu. Sayfa 305.